Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya İnsan Bu programına hoş geldiniz efendim. Hepinize hayırlı huzurlu haftalar diliyorum. İnsan Bu programında Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim görevlerinden klinik psikolog Mehmet Dinç Bey ile huzurlarınızdayız. Hocam merhabalar.
Merhabalar Selahattin Bey. Hayırlı haftalarınız olsun.
Nasılsınız, iyisiniz efendim?
Şükürden aciziz, hamdolsun.
Allah afiyet versin. Çok şükür, çok bin şükür. Şimdi hocam birkaç haftadır İnsan Bu programında korona sonrası, bu yeni normalleşme sürecinde önce bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda görevlerimiz ve sorumluluklarımız nelerdir dedik. Bunun üzerine konuştuk. Özellikle son iki programda sömürgeciliğe karşı neler yapmalıyız, içeriden nasıl görünüyoruz, sömürgeciliğe karşı bağımsızlık ne demektir? Geçen haftaki programımızda sizinle yaptığımız telefon bağlantısında bu konuyu gündemimize aldık. Ve bu hafta da devam edeceğiz dedik. Çünkü bir başlığımız daha vardı.
Evet.
Nedir o başlık? Bu korona sonrası toplumsal sorumluluk ve görevlerimiz arasında bugün gündemimizde taşıyacağınız sorumluluklar nelerdi? Neler yükleyeceksiniz omuzlarımıza?
Hepimizin yükü doğrusu. Tabii. Beraber yükleneceğiz.
İnşallah.
Elimin bir yüreğin kârı değil, paylaşalım diyor ya. Artık, beraber paylaşırsak inşallah, inşallah kaldıracağız bu elemi. Şimdi korona sonrası bireysel ve toplumsal sorumluluk anlamında konuşmaya başlamıştık. Dört tane maddemiz vardı. Üçünün üzerinden geçtik. Tam hakkıyla konuşamasak da genel olarak çerçeveyi çizmiş olduk. Herkes kendi bilgisi, birikimi, tecrübesi ve imkan doğrultusunda onun için doldurabilir. Bunlardan birinci sosyal adalet meselesiydi. İkincisi sömürgeciliğe karşı duruştu. Onu geçen haftalarda da çok konuşmuştuk. Bu hafta ortak zemini genişletmek üzerine konuşacaktık. Onun üzerine detaylı bir şekilde konuşacağız. Daha önce de ahlaki kalkınmayı da konuşmuştuk.
Evet.
Yani ahlaki kalkınma, sosyal adalet, sömürgeciliğe karşı duruşu konuştuk. Bunu hem bireysel hem toplumsal olarak nasıl sağlayabiliriz meselesi önemli. Birey olarak toplumdan ayrı insanlar değiliz. Yani tek başımıza yaptığımız, toplum için yapmadığımız şeyler bizi kurtarır diyemeyiz. Ya da tek başımıza bir şeyleri düzelterek topluma hiçbir şekilde değmeden kendi hayatımızı toparlayamayız. Çünkü kendi hayatımızda toplumun içerisinde bir hayat olduğu için kendi hayatımızla alakalı bir düzenleme yapacaksak muhakkak bir parçası toplumsal çalışma olmak zorunda. Toplumsal çalışma içerisinde yer almadan, toplumsal hizmetlerde, gayretlerde bulunmadan bireysel terakkinin mümkün olmadığı bir gerçek, bir kesinlik.
Evet.
O yüzden mutlaka toplumsal çalışmanın da bir içerisinde olmak, toplumsal bir gayret ve hizmetin içerisinde yer almak, insanın kendini düzeltmesi, toparlaması için, doğru bir şekilde yaşayabilmesi için kaçınılmazdır. Bu noktada baktığımızda toplumsal anlamda bu dönemde üzerimize düşen en önemli vazifelerimizden bir tanesi ortak zeminimizi genişletme meselesi.
Ortak zeminden kastınız nedir hocam?
Bizi bir araya getiren, bir arada tutan gerçeklerin, umdelerin farkına varmak, onları dile getirmek, onları fark ettirmek, onları güçlendirmek, onlara insanların tutunmasını sağlamak ve onlara tutunduktan sonra insanları onlardan bıraktırmamaya çalışmak. Bu nokta çok önemli. Çünkü bu dönemde öyle zorluklar yaşıyoruz ki bir sürü güzelliği olan insanları, bir sürü ortak müşterekimiz olan insanları çok küçük farklılıklardan dolayı atıyoruz.
Evet.
Ve artık bizi temelde bir araya getirmesi gereken asgari müştereklerle yetinmiyoruz. Halbuki asgari müştereklerimiz bir arada olsa, onun farkına varmış olsak ve onu mukaddes bilsek, o asgari müştereklere sahip olmak birbirimize tutunmamıza yetecek. Ama o asgari müşterekleri ya önemsemiyoruz ya farkında değiliz. Yani bir insan için asgari müşterek ne kadar önemliyse o kadar ona tutunmanın yeterli olması lazım, başka bir şey aramaması lazım. Ama asgari müşterek bizim için yeterli değilse artı özellik daha isteriz. Ya dolayısıyla asgari müştereklerimize inanmıyoruz ya da farkında değiliz asgari müştereklerimizin ne kadar önemli olduğuyla alakalı. Bu noktada özellikle yeni nesile kötü bir örnekliğimiz söz konusu.
Nedir hocam?
Yani asgari müştereklere tutunmadığımız için biz ucundan tuttuğumuzu onlar hiç tutmuyorlar. Bizim sarılmadığımıza, dokunduğumuza onlar hiç yaklaşmıyorlar. Dolayısıyla bizim asgari müştereklerimize tutunmaklığımız o kadar önemli ki yeni nesil de bizi takip etmiş olsun. Bizim o önemsediğimiz asgari müştereklerimize onlar da tutunmuş olsunlar, onlar da dayanmış olsunlar, onlarla aynı noktada birleşebilelim. Şimdi asgari müşterek falan diyoruz ama ne demek bu?
Evet.
Yani birkaç tane temel meselemiz var. Mesela aynı toprakta yaşıyor olmamız bizim önemli bir asgari müşterekimiz. Bu topraklarda yaşıyor olmamız bizi birbirimize karşı sorumlu yapıyor. Bir hukuka bağlı kılıyor. Hiçbir şey olmasa komşu yapıyor. Yani aynı inancı taşıyorsak ne âlâ. Ama aynı inancı taşımıyorsak dahi birbirimize karşı sorumluyuz. Bir insanın aynı inancı taşımayan komşusuna karşı inanılmaz sorumlulukları var.
Tabii ki.
Farklı inançta demiyor Peygamber Efendimiz. Dinimiz, imanımız.
İnsan olması.
İnsan olması hasebiyle, komşumuz olması hasebiyle yani aynı mekanı paylaşıyor olmamız bizi ona karşı fazlasıyla sorumlu kılıyor. Fazlasıyla üzerimize yükler yüklüyor onunla alakalı. Dolayısıyla bizim aynı topraklarda yaşıyor olmamızı ciddi anlamda önemsememiz gerekiyor.
İnsan insana yurdudur diyorsunuz hocam.
Evet, evet.
İnsan insana şifadır diyorsunuz. Evet, İnsan insanın yurdudur. İşte bunun aslında çok önemli örnekleri bunlar.
Kesinlikle öyle. Yurdumuzda birbirimize yurt olmazsak sıkıntı oluyor. Niçin? Çünkü aynı topraklarda yaşadığımız insanlara karşı daha iyi, daha samimi, daha gönlü açık olmadığımız zaman bu sefer bu toprakların doğru anlaşılmasını kaybediyoruz. Yani yaşadığımız topraklar tarihi sorumluluk üstlenmiş topraklar. Çok önemli vazifeler yapmış insanlık için, İslam için. Ve halen de bir sürü beklenti var insanımızla alakalı, topraklarımızla alakalı.
Yani İslam dünyasının gözü hep Türkiye'nin üzerinde.
Öyle,
insanlığın
da gözü
tabii, tabii
büyük oranda. Çünkü baktığımızda işte bu korona vesilesi de tekrar ortaya çıktı. Yani Müslüm gayrimüslim ayırmadan kaç millete, kaç memlekete yardım gönderildi? Yine gönderilir, yine gönderilir. Yine bir afet olsun, bir felaket olsun, Müslüm gayrimüslim fark etmeden bu millet, bu insan, bizim insanımız bir araya gelir, elinde ne var ne yok onlara gönderir. Ancak işte bu kültürün devam edebilmesi için, bu kültürün canlı kalabilmesi için, bu kültürün neşet ettiği toprakların kıymetini bilmek gerekiyor. Ve bu kültürün neşet ettiği toprağın insanının kıymetini bilmek gerekiyor. O yüzden birbirimize karşı bu topraklardan, bu topraklarda yaşıyor olmaktan kaynaklanan birlikteliğimizi ne kadar mukaddes bilirsek, ne kadar aziz tutarsak, o kadar bu topraklarda olmaklığımızın kıymeti artacak. Öbür türlü ne oluyor? Kendi kendimize bu topraklarımızı küçük gördükçe, bu toprakta bir araya gelmemizi küçük gördükçe, bu sefer en başta gençlerimiz olmak üzere kimse burada yaşıyor olmanın kıymetli bir şey olduğunu düşünmüyor. Yurt dışında yaşıyor olmak çok kıymetli hale geliyor. Dün bir tane Amerikalı bir, Amerika'da polislik vazifesi yapan Rizeli bir kardeşimizin videosunu seyrettim.
Evet.
Diyor ki, ya diyor, ben bir şekilde burada polislik yapıyorum. Ama diyor, benim gönlüm hep Türkiye'de çalışmaktan yana, çocuğum orada okusun istiyorum diyor. Türkiye'de yaşamak, Türkiye'de olmak harikulade güzel bir şey. Benim şu anda imkanım yok. İnşallah olur. Gönlümde de o var. Çocuğumu da orada okutmak istiyorum diyor. Burada diyor bir sürü problem oluyor diyor. Ama bazen diyor kendi kardeşlerimize söylüyorum diyor. İşte burada elektrikler kesiliyor, burada yollarda problem oluyor, burada şu, insanlar inanamıyor diyor. Amerika'da nasıl böyle problemler olabilir? Beteri oluyor diyor. Dolayısıyla işte sömürgeciliğin bir versiyonu da belki bu. Kendi insanımızı, kendi toprağımızı küçük görmek meselesi. Kendi imkanlarımızı, kendi varlığımızı beğenmemek meselesi. Ve bundan dolayı İnsanlarda ekstra özellikler aramak meselesi. Yani mesela Türkiye'de yaşayan bir insan, aynı topraklarda yaşıyoruz, bir hukukumuz var aynı topraklarda yaşamaktan dolayı, beğenmiyoruz onu. İlla yurt dışından gelsin, yurt dışına gitmiş gelmiş olsun, Türkiye'de okuduysa onu da beğenmiyoruz, yurt dışında bir görmüş olsun vesaire gibi komplekslerimiz var. Bu komplekstir ve bu sıkıntıdır. Dolayısıyla aynı toprakları mukaddes bilmemiz lazım. Bayrağı mukaddes bilmemiz önemli. Yani bu bayrak bizim için çok kıymetli olması lazım. Bu bayrak bizim altında toplandığımız bayraktır. Allah saklasın bir durum olduğunda onun için savaşacağımız, can vereceğimiz bayraktır. Dolayısıyla bayrağı mukaddes bilmemiz çok önemli. Konuştuğumuz dili mukaddes bilmemiz çok önemli. Özellikle Türkçemiz Kur'an dilidir. Kur'an-ı Kerim'den, İslamiyet'ten bir sürü kavramı, kelimeyi aynı şekilde almışız, o şekilde zenginleştirip genişletmişizdir. Dolayısıyla dilimizi mukaddes bilmemiz, kıymetli bilmemiz önemlidir. O yüzden aynı toprak altında, aynı bayrak altında yaşayan, aynı dili konuşan insanlar olarak birbirimizin kıymetini bilmemiz, birbirimize sahip çıkmamız çok önemli. Bunun ötesinde çok fazla şey aramamız sıkıntı. Hı hı. Ha, aynı toprak altında yaşamıyoruz, aynı dine inanıyoruz. Yine kabulüm.
Tabii.
Yine baş gözlerine. Aynı toprak altında yaşamıyoruz, aynı dinde paylaşmıyoruz, insan. Aynı değerlerde birleşebiliyoruz. Aynı değerlerde birleştiğimiz insan da baş gözlerinde yerimiz var. Ne kadar asgari olursa olsun temel değerlerimizle, temel gerçeklerimizle birleştiğimiz her insanda başka bir şey aramamamız lazım.
Kesinlikle.
Çünkü öbür türlü insan, emin olun, kendisinin aynası bir insanla bir gün, bir yıl, bir ay yaşasa bunalır, sıkılır, onu öldürmek ister. Yani biz kendimizdeki hataları belki göremiyoruz ama bizim de çok hatamız var, çok eksiğimiz, çok kusurumuz var. Dolayısıyla kusur aramaya başladığımızda onun dibi yok, onun bitişi, nihayeti yok. Dolayısıyla o ortak müşteriyi mukaddes bilmemiz, kıymetli bilmemiz, aziz tutmamız ve o müşterekle birleştiğimiz insanlara yönelik hamiyetimizin artması, tebessümümüzün artması, iyiliğimizin artması, kabulümüzün artması, tahammülümüzün artması çok kritik öneme sahip.
Kemal Sayar Hoca'nın 2016 yılının Şubat ayında attığı bir tweet verdi. Bunu 15 Temmuz'dan sonra da paylaştı hoca. O zaman belki çok daha bir anlam kazandı bu söz. Tweet şöyleydi. Siirt'te bir söz vermiş diyor Kemal Hoca. Vatanı imanla sev. Vatanı imanla sev. Çünkü burası senden öncekiler onu imanla sevdiği için hala vatandır.
Evet, kesinlikle öyle.
Yani en önemli ortak müştereklerimizden bir tanesi bir vatan diye bir derdimiz var bizim.
Tabii efendim, en yakından Çanakkale Savaşı'na tabii baktığımızda kaç milletten Müslüman bir araya geldi vatanı savunmak için. Ama orada demediler ki sen şöylesin, sen böylesin. Sen şöyle düşünüyorsun, sen şöyle yapıyorsun, sen şöyle evet duruyorsun demediler. Sen şöyle giyiniyorsun, sen şöyle bakıyorsun, sen şöyle konuşuyorsun demediler. Dolayısıyla bu şekilde bir tecrübemiz, bir terbiyemiz, bir edebimiz, bir örneğimiz var bizim. Ama biz sen şöyle giyindin, sen şöyle baktın, sen şöyle düşündün, sen şöyle oturdun, sen şöyle kalktın'a başlarsak onun içinden çıkılmaz. Bu bizi bitirir. Akif'in bu noktada hepimizin bildiği harikulade bir şiiri var. Diyor ki, Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam bağlamak lazım iken anlamadım, anlayamam. Ayrılık hissi nasıl girdi beyninize? Fikri kavmiyeti şeytan mı sokan zihninize? Ve şiirin içerisinde yine hepimizin bildiği çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki, girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez. Yüreklerin toplu vurduğu şeylerin kıymetini bilmek lazım.
Ne güzel söylüyor.
Onu kaybettik mi sıkıntı yaşarız.
Bizim asgari müştereklerimiz bunlar olmalı.
Bunlar
değil mi? Yüreklerin
lazım
toplu
yüreklerin
vurduğu
toplu
değerler.
Vurması. İşte ama öyle bir şey oluyor ki Selahattin Bey, yani yürekler hassasiyetini kaybediyor. Toplu vuramaz hale geliyor. Gözler yaşarmaz hale geliyor.
Evet.
Dolayısıyla bayrak için, ezan için gözler yaşaramaz hale gelirse orada işte derin derin düşünmemiz lazım. Nerede hata yapıyoruz? Yeniden dönmemiz lazım. Dolayısıyla bir insanda iyilik yapma anlamında, ortak hareket edebilme anlamında, beraber iş tutabilme anlamında aradığımız özellikler asgari müşterekler olması lazım. Asgari müşterekleri kaybettiğimiz zaman, değersiz, önemsiz gördüğümüz zaman kendimizi kaybediyoruz, toprağımızı kaybediyoruz, dilimizi kaybediyoruz, sonra da dinimizi de kaybediyor gidebiliriz.
Şimdi bizi anneler babalar dinliyorlar, takip ediyorlar. Ebeveynlerden güzel teşekkürler, geri dönüşler de alıyoruz. Bu anlattıklarınızdan sonra Birçok anne baba şu soruyu da sorabilir programımızı dinlerken. Peki hocam, iyi, hoş, güzel, asgari müşterek vurgusu yapıp bunun altını kalın çizgilerle çiziyorsunuz da biz bugün başını telefondan, iPad'ten, sosyal medyadan, bilgisayar ekranından kaldıramayan ve birçok şeyi bu kadar dert etmeyen, tasalanmayan, biraz da böyle bir boş vermişlik içerisinde yaşayan evlatlarımıza bu aidiyet duygusunu nasıl vermeli, nasıl aşılamalı, onları bu değerlerle buluşturmalıyız diye sorarlarsa ne diyeceğiz?
Sorsunlar, lütfen sorsunlar. Ben de şöyle bir cevap vereyim. Birincisi, çocuklarımıza her şeye rağmen tahammüllü olmak zorundayız. Evet. Onlar bizim emanetimiz. İkincisi, belli bir yaştan sonra çocuğa saygı göstermek zorundayız. Her yaşta göstermek zorundayız ama özellikle belli bir fikire sahip olduktan sonra, kendini ifade ediyor olmaya başladıktan sonra saygı göstermek zorundayız. Bizim büyüklerimiz, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere hepsi çocuklara saygılarıyla meşhurlar. Çocuklara saygı göstermişler, bağırmamışlar, kızmamışlar, ters dememişler.
Anlamaya çalışmışlar.
Efendimiz yüz hizasına inmiş, göz hizasına inmiş. Bu saygı değil, nedir? Dolayısıyla bizim en çok ihmal ettiğimiz şeylerden bir tanesi saygı meselesi. Saygıyı maalesef çok atlıyoruz, çok ihmal ediyoruz. Saygı göstermediğimiz insandan saygı göremeyiz. Çocuğumuza saygı göstermiyorsak saygı göremeyiz ondan. Üçüncü mesele, ne gösteriyoruz ki ne anlayacaklar, ne anlayacaklar, ne bekleyeceğiz? Yani bizim ortak müştereklerimizle alakalı hassasiyetimiz ne kadardır? Ne kadar dilimize gelir, ne kadar gönlümüze gelir, ne kadar gözümüzü yaşartır, gönlümüzü titretir? Bunu bir düşünmek lazım. Maalesef bu noktada iyi bir örnekliğimiz yok. Yani bahsettiniz ya, iPad'lerden başlarını kaldıramıyorlar diye. Acaba anne babalar ne kadar televizyondan gözlerini alabiliyorlar, WhatsApp'tan başlarını kaldırabiliyorlar? Maalesef anne babaların büyük oranda, hepsi için diyemem belki ama büyük oranda çok söz söylemeye hakları yok doğrusu bu konuda. Çünkü iyi bir örneklik gösteremiyorlar. Kendileri televizyonla alakalı sınavlarını verememişler ki çocukların cep telefonlarıyla alakalı sınavları vermesini beklesinler. Bir de başta dedik ya, bir mesele varsa, bir sorun varsa bunu bireysel olarak çözemeyiz. Yani ben harikulade bir insanım, cep telefonuyla, teknolojiyle, televizyonla ilişkim konusunda inanılmaz örneklik teşkil ediyorum ama tek başıma yaşıyorum. Hiç kimseyle alakalı, hiç toplumla alakalı bir çalışma yapmıyorum. Olmaz. Toplumla alakalı bir çalışma yapacaksınız ki çocuğunuz da istifade edecek ondan, toplumun bir ferdi olarak. O yüzden bu asgari müşterekler konusunda anne babalara çok vazife düşüyor. Bunlardan birincisi sabrı hiç bırakmamak, tahammülü hep korumak, muhafaza etmek. İkincisi çocuklara mutlaka saygı göstermek, kulak vermek, onların görüşlerini, fikirlerini dinlemek, göz önünde bulundurmak. Üçüncüsü harikulade örneklik oluşturmak onlar için, doğru, iyi örneklik oluşturmak. Dördüncü olarak da çocukların yaşadığı problemlerle alakalı mutlaka toplumsal çalışmalara katılmak, onlar için hizmet üretmek, alternatifler üretmek. Bunlar olmadan tabii ki hiçbir şey olmaz. Ortak zemini ortaya çıkarmak, orada buluşmak sıkıntı olur ama bunlar olduktan sonra çok daha kolay olacaktır.
Bir bu de noktada dertlenmek gerekiyor.
Dertlenmek, tabii dertlenmek olmadan olmaz. Şimdi yaratıcı düşünce, fikir diye bir kavram vardır. Nedir? Kimsenin düşünmediği, kimsenin bilmediği düşünce. Bunun ortaya çıkışıyla alakalı şöyle bir açıklama yaparlar. Derler ki bu fikri, bir sorunu alırsınız, zihninize atarsınız. Zihninize attığınızda o kuluçkaya yatar. Kuluçkada gelişir, gelişir, gelişir, büyür, büyür, büyür, sonra zihninizde tuttukça ve sıcak tuttukça bir an gelir patlar, çatlar ve fikir ortaya çıkar. İşte örnek verirler, derler ki adam ağacın altında oturuyormuş, başına elma düşmüş, yer çekimini bulmuş. O adam kafasına atmasa o fikri, kuluçkaya yatırmasa bir sürü elma düşüyor ağaçtan. Yani onun nasıl okusun da bir sürü insan okumamış, o niye okusun? O çünkü kafasına dert olarak atmış onu. Veya işte adam hamamda banyo yapıyor, suyun kaldırma kuvvetini buluyor. Ya herkes hamamda banyo yapıyor, onunla beraber belki kaç kişi banyo yapıyor. Ondan önce kaç yüz bin kişi, kaç milyon kişi banyo yapmış ama o fikri zihnine atmış, kuluçkaya yatırmış. Zamanı geldiğinde o fikir çatlamış ve ortaya çıkmış. Dolayısıyla biz de neslimizle alakalı, nefsimizle alakalı, ortak zeminde nasıl buluşuruz, nasıl birlikteliğimizi, beraberliğimizi bir kuvvetlendiririz, vahdetimizi arttırırız meselesini zihnimize atalım, gönlümüze koyalım dert olarak. O oradan bir sürü güzel fikir neşet edecek inşallah. Bir sürü güzel uygulama ortaya çıkacak inşallah. Bununla alakalı ben geçen hafta bir örnek yaşadım.
Buyurun Onu hocam.
Sizinle paylaşmak
lütfen,
isterim.
Lütfen.
Şimdi düşünüyorum ortak zeminde buluşacağımız insanlarla alakalı. Ve dedim ki ya dedim bazen bazı insanların kişiliği zor olabilir. Ama kötü değilse o insanı bir şekilde sevmeye çalışmak lazım. Bir yerinden tutup sevmeye çalışmak lazım.
Evet, bununla ilgili bir tweet attığınızı hatırladım şimdi. Evet.
Yazdım ki kendime ödev. Kötülüğünden değil kişiliğinden dolayı sevmenin çok zor olduğu insanların sevmediği bir insanı sevmeye çalış.
Bir daha tekrar eder misin lütfen?
Kendime ödev. Kötülüğünden değil kişiliğinden dolayı sevmenin çok zor olduğu insanların sevmediği bir insanı sevmeye çalış dedim. Şimdi kendime söylediğim bir söz bu. Belki başkasına da faydalı olur diye tweet'e atmışım. Ama bir sürü akıl aldım.
Nasıl hocam?
Evet. Mesela birisi demiş gel de şunu sev demiş. Yani şu insanı nasıl seversin?
Gel bakalım kolay mı onu yani sev?
Kolaysa onu sev diye bir insan adını vermiş. O insanı sev demiş. Allah Allah. Yani ben hiç başka insanlarla alakalı bir şey söylemiyorum sizinle alakalı. Kendime ödev diyorum ya. Kendim bunu yapmak istiyorum. Hedefim bu. Başkası demiş ki diyor ki bazı insanların kişiliklerinin yansıması kötülük olabiliyor. Bir düşüncenin davranışa dönmesi gibi en iyisi seni uzaktan sevmek. Uzaktan sevelim, yakından sevmeyelim diyor. Ondan sonra başkası diyor ki bunu ben çok yaparım. Bir yerde dışlanmış biri görsem direkt kalbim yönelir diyor. Halbuki dışlanmış demedim ben. Yani sevmenin zor olduğu dedim. Başkası biri diyor ki sevmeye çalıştığınız düşkün gariban değilse enerjinizi boşa harcamayın. Sevgi spontan oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor demiş. Enerjinizi boşa harcamış olursunuz diyor. Öteki demiş ki sevmek zorunda mıyız demiş. Bu sevginin israfı olur, gerek yok demiş. Ondan sonra başkası demiş ki hiç önermem, emeğinize zamanınıza yazık demiş. Öteki demiş ki anlamaya çalışalım da niye sevmeye çalışıyoruz? Yani o ne demek? Ne alakası var diyor. Ondan sonra başkası demiş ki bu nasıl yapacağız bunu demiş. Böyle bir şey olmaz, yıpratmaz mı insan demiş. Niye seveceğiz demiş. Ona kazandırmaya mı çalışıyoruz demiş. Onu mükafatlandırmak mı istiyoruz falan demiş. Şimdi burada bir sürü ders oldu benim için. Niye? Bir, insanlar okuduklarını kendilerine göre anlıyorlar. Ben ne demişim? İnsanlar kendilerine göre bambaşka bir şey anlamış. Birincisi kimseye bir şey beklememişim. Kendime diyorum. Dolayısıyla niye böyle yapacağım falan dediğinizde yahu sana demiyorum ki bir dakika alma. Sana lazım değilse alma. İkincisi ben işte kötülüğünden dolayı diyorum. İnsanlar diyor ki dışlanmış, şöyle olmuş, böyle olmuş falan. Onu da demedim. Başka bir şey diyorum. Sevme israfı diyeyim. Bir sürü akıllar vermiş. Ama burada benim gözettiğim şey şu. Yani en önemli noktayı biraz sonra söyleyeceğim. Çok önemli bir ders oldu benim için. Bir arkadaş yazmış. Ama ondan önce şunları söylemek Buyurun istiyorum. Yani ben bunu yazarken şunu düşündüm. Her insanın bir güzelliği var.
Muhakkak.
O güzelliği ben göremiyorsam bende bir kusur var demektir. Çok insan göremeyebilir. Ama ben olsun göreyim onu. Veya bunu görmek için kendimi terbiye edeyim. İnsanların sevmediği bir insanın da kötülüğü değilse, kişiliği zorsa yine bir güzelliği vardır. Yine bir üstünlüğü vardır. O üstünlüğü görmeye talip olmak lazım. O yüzden kendi kendime dedim ki, yahu dedim, her insanın bir güzelliği var. Göremiyorsan sende bir körlük var. Başka insanların ne yaptığı önemli değil. O insandaki o güzelliği görmeye çalış. İkincisi dedim, kişiliği zor olabilir ama kötü değilse kişiliğinin zor olmasının da sebepleri olabilir. Yaşadığı bir acı, yaşadığı bir travma, yaşadığı bir olumsuzluk onu zor bir insan yapmış olabilir. Çünkü hakikaten baktığımızda insanların hikayelerini anladığınızda onlara hak vermeye başlıyorsunuz. Onlara aynı gözle bakmamaya başlıyorsunuz. Davranışın altında yatan sebepleri gördüğünüzde, bütün resmini fark ettiğinizde bambaşka bir şekilde düşünebiliyorsunuz. Dolayısıyla dedim ki hikayesini bilmiyorum. Belki bilsem bırakın hak vermeyi çok fazla seveceğim. Belki ben o hikayeden geçmiş olsam çok daha zor bir insan olacağım. O yüzden kimse sebepsiz kötü olmaya çalışmaz. Vardır bir hikayesi. O hikayesini bilmediğim insanın hakimliğini yapamam. O yüzden
çok önemli. Hikayesini bilmediğim bir insanın hakimliğini yapamam. Onu bu kadar rahat yargılayamam. Ön yargılarla, peşin hükümlerle, yargısız infazlarla kalemini kıramam.
Evet.
Çünkü hikayesini bilmiyorum.
Hikayesini bilmiyorum. O yüzden hikayesini bilmiyorum diye bu insana uzak duramam, sevmemezlik yapamam. Bu da önemli bir şey. Üçüncüsü, benim bu insanı veya bir diğer insanların sevmiyor olması, biz haklıyız, o haksız, biz doğruyuz, o yanlış düşüncesinden geliyor. Belki ben yanlışım, belki o doğru, belki anlamadık adamı, belki anlamıyoruz adamı, hanımefendiyi, bilemiyoruz. Dolayısıyla başlı başına zaten o yanlış, ben doğru, o haksız, ben haklı düşüncesi insanın kendine yönelik bir ruhaniyet algısından ileri geliyor. Bu da çok sıkıntılı bir şey. Kendini direkt her şeyde haklı görmek başka bir hastalık.
Öyle tabii.
Bu yüzden ben karşı tarafı sevmeyeceğim çünkü haksız, böyle haksız falan dersem, baştan ben her şeyde haklı olduğumu kabul ettim. Bu da demek ki bende ayrı bir hastalığı gösteriyor. Bundan da vazgeçmem gerekiyor. Bu üç sebepten dolayı ben bunu yaptım. Bir de şöyle bir şey var. İnsanların, sevdikleri insanların ister istemez belli özellikleri oluyor. İşte güzel giyinen insanı insanlar seviyorlar. Güzel görünen insanı insanlar seviyorlar. Güzel konuşan insanı insanlar seviyorlar. Toplumda yeri olan, maddi imkanı olan, gücü olan insanı insanlar seviyorlar. Ama Allah'ın sevdiği bu insanlar mıdır? Büyük soru işareti. O yüzden bilemeyiz Allah kimi seviyor ki biz kimi sevelim diye. Benim çok dikkatimi çeken bir hadis-i şerif var. Bedevi bir sahabi var. Aklıyla alakalı da böyle gidip gelmeleri olabilir. Tam emin değilim ama böyle bir denge sorunluğu da söz konusu. Bu geliyor Medine'ye zaman zaman. Elindeki şeyleri satıyor. Genelde de Peygamber Efendimiz'e satıyor ve gidiyor. Bir gün yine geliyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısını çalıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yok orada. Ve hemen pazara gidiyor ki elimdekileri satayım ve hemen köyüme geri döneyim. Efendimiz geliyor evine, diyorlar ki şu kişi geldi. Hazreti Enes yanında diyor ki Efendimiz koşarak pazara gitti. Yahu bir bedevi onun peşine, onu yakalamak için koşarak gitti. Satacağının kıymetinden değil, bulunmaz şey olduğundan değil. Efendimiz onun koşarak peşine gidiyor ki gönlünü alsın, ona yakalasın. Gidiyor, pazarda adam satmaya çalışıyor ama böyle biraz da kokusu falan da var. Üzerinde koku da var. İnsanlar çok yaklaşmıyorlar ona. Uzak duruyorlar. Böyle uzaktan uzaktan ilişki, iletişim kuruyorlar. Efendimiz gidiyor, arkasından sarılıyor. Adam şöyle bir irkiliyor, bakıyor Efendimiz, oh bırakıyor kendini. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şakayla buyuruyor ki, kölen var, alan var mı buyuruyor. O da diyor ki, ya Resulallah beni kim beğenir, kim alır diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah peygamber katına sen çok kıymetlisin. Benim kıymetim yok diyor. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sen çok kıymetlisin. Ya. O yüzden kim kıymetli bilmiyoruz, kim sevilir bilmiyoruz. İnsanların çoğu bazı özellikleri, kriterleri göz önünde bulundurarak seviyor ya da sevmiyor diye biz aynı kriterleri göz önünde bulunduramayız. Bizim kriterlerimizin başka olması lazım. Biz sevmeye çalışacağız. Kalp sevmek için var. Sevecek. Evet. Kötülüğü yoksa ama insanlara yönelik şerri varsa, açık bariz kötülüğü varsa, kusuru demiyorum ama bakın.
Evet.
Kusur başka, kötülük başka. Kötülüğü, şerri varsa orada kötülüğüne yönelik yine bir sevgisizliğimiz olacak ama yine ölçümüz şu, kötülüğü sevmeyeceğiz, kötüyü değil.
Yani günahı olan nefretimizi günahkâra taşımayacağız.
Aynen öyle.
Hadis-i şerif var değil mi hocam? Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Evet. Ancak ve ancak kalplerinize, evet, ve amellerinize bakar buyuruyor, evet, Efendimiz. Evet.
O yüzden biz de insanların çokça itibar ettiği şeylerden ziyade asıl şeyleri görmeye çalışacağız. Bu yüzden insanlar sevmiyormuş çok önemli değil. Biz yine sevmeye gayret edeceğiz. Zor bir insanmış, önemli değil. Yine sevmeye gayret edeceğiz. Bu noktada bu demin bahsettiğim, sosyal medyada, evet, paylaştığım hususla alakalı bir arkadaş bir şey paylaşmış, beni çarptı.
Evet.
Diyor ki,
neydi hocam o?
Bunu okuyan herkes diyor, seven kişinin kendisi olduğunu düşünüyor. Sevilmeyen kişinin kendisi olduğunu düşünmüyor diyor. Belki sevilmeyen kişisiniz diyor. Yani dedik ya, kötülüğünden değil kişiliğinden dolayı sevmenin çok zor olduğu, insanların sevmediği bir insanı sevmeye çalış ifadesini okuduğumuzda hep başkaları aklımıza geliyor. Hiç kendimiz aklımıza gelmiyor. Belki biz sevilmiyoruz. Belki bizi insanlar zor buluyorlar. Belki bizde dünya kadar eksiklikler var. Bunları görmüyoruz. Halbuki bir eksik kusur duyduğumuzda ilk kendimizi yoklayacağız. Bu bende var mı ya da var mıydı? Vardıysa ben başkasını eleştiremem. Varsa zaten eleştiremem. O yüzden bu da önemli noktalardan bir tanesi. Duyduğumuzu, öğrendiğimizi başkasına kullanmak için, başkasına yontmak için kullanmamamız lazım. Bu noktada çok uzattım ama son olarak şunu da söylemek isterim. Geçen hafta bir dostumuzla bir araya geldim. Sohbet ediyoruz. Dertlerimizle alakalı. Bir söz söyledi Selahattin Bey, beni elektrik gibi çarptı. Dedi ki, hocam dedi, biz Ebu Cehil iman etsin istemiyoruz. Biz Ebu Cehil'in kellesini alıp kahraman olmak istiyoruz diyor. Savaş meydanında kellesini uçurayım, kahraman olayım istiyoruz. Halbuki peygamber Ebu Cehil iman etsin istedi. İman etsin için onun kaç defa ayağına gitti. Ona tebliğde bulundu, ona sabırla anlattı. Onun eziyetlerine tahammül etti ve her şeye rağmen ondan vazgeçmedi son ana kadar. Ona davette bulunmaya devam etti. O yüzden biz Ebu Cehil iman etsin isteyelim. Ebu Cehil gibi küfrü bariz olan bir şahsa bile Efendimiz Aleyhisselam tebliğ etmeye devam ediyor. Biz küçücük meselelerden dolayı insanımızdan, kardeşlerimizden ümidi kesmeyelim, irtibatı kesmeyelim, alakayı kesmeyelim, sevgiyi kesmeyelim, samimiyeti kesmeyelim. Kusur bakmayalım, kusur aramayalım. Asgari müştereklerimizle bir araya gelmek yetsin bize. Hasan el-Benna'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, biz diyor Müslümanlar olarak bir araya geldiğimizde ittifak ettiğimiz konuları konuşuruz. İhtilaf ettiğimiz konulara sıra geldiğinde o konuları konuşmaz ayrılırız evet. diyor. Yani onu konuşup birbirimizi üzmeyiz, incitmeyiz, kırmayız. Birbirimizle ilişkimizi soğutmayız, birbirimizden soğumayız diyor. Bu çok önemli bir ahlaktır. Nihayetinde ittifak ettiğimiz o kadar fazla konu var ki, Bütün ittifak ettiğimiz konuları bir kenara bırakıp da küçük, netameli, tartışmalı, kesinliği olmayan veya olsa bile yani çok kritik olmayan konulara takılıp kalırsak büyük hatalar yaparız. İnsan kaybetmeye değil, insan kazanmaya geldik. Öyle. İnsan biriktirmeye geldik bu dünyaya. Ne kadar insana emeğimiz değerse, sevgimiz bulaşırsa o kadar kazanmış olacağız. Ama ne kadar insandan uzaklaşırsak, ne kadar insanı kendimize küsedersek o kadar sıkıntılı olacağız.
Evet. Ve ne kadar insanın inşallah cennetlik olması için... Evet. Cenneti kazanması, dünyasını cennetleştirmesi, ebedi hayatında cennetle buluşması, Allah'ın rızasına nail olması için gayret gösterirsek belki de o bizim cennet vesilemiz, cennet evet. sebebimiz olacaktır evet. hocam. Ama biz evet. kimi zaman ifade ettiğiniz gibi çok çabuk tekfir edebiliyoruz. Ya. Çok çabuk insanları cehenneme gönderebiliyoruz. Evet. Efendimiz buyuruyor ya, kalbini yarıp baktın mı, kalbini yarıp baktın mı, kalbini yarıp baktın evet. mı diye. İnsandan ümidi kesmemek.
Kesmemek lazım. Bu noktada son bir şey söyleyeyim
buyurun
müsaadenizle.
Buyurun.
Yani ezan diyoruz, bayrak diyoruz, dil diyoruz, toprak diyoruz. Bunların yanında bunların öncüsü olan insanlar var. Alimlerimiz var. Bilim insanlarımız var. Yazarlarımız var. Şairlerimiz var.
Münevverlerimiz
var. Topluma hizmet eden insanlarımız var.
Kanaat
topluma hizmet eden kurumlarımız var. Aynı ahlakımız bunlar için de geçerli. Bunları da en ufak bir olumsuzluk duyduğumuzda gerçekliğine bakmadan toplum dışına atmaya başlıyoruz. Aleyhine konuşmaya başlıyoruz. Değerini azaltmaya başlıyoruz. Halbuki bu insan çok insanı bir arada tutabilir. Bayrak gibi tutabilir. Toprak gibi tutabilir. Bu insanın değerini düşürmeyelim. Bir kurumun değerini düşürmeyelim. Bir ilmin değerini düşürmeyelim. O yüzden bayrağa karşı ahlakımız insana karşı da olmalı. Ezana karşı ahlakımız büyüklerimize karşı da olmalı. Maalesef bu son sıralarda her şeyin konuşulduğu, tartışıldığı dönemlere denk geldik. En ufak bir olumsuzluk duyduğumuzda bir insanla, bir büyüğümüzle alakalı gerçekmiş gibi arkasına sarılıp herkese yaymaya çalışıyoruz. Velev ki gerçek olsun.
Nasıl bize bir vebalde yükleniyorsak.
Ya bize düşen ahlakımız onu örtmektir. Onu evet. kapatmaktır. Bir kusursa, bir kişisel eksiklikse kapatmaktır. Veya anlamadığımız, beğenmediğimiz bir şeyse her şeyi beğenmek zorunda değiliz. Yani biz mutlak güzelin sahibi değiliz. O yüzden Çokça dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi, yeni nesille alakalı da konuşurken mutlaka bilmemiz lazım. İstikameti doğru insanlar, bu millete, bu topraklara, bu insanlığa hizmet etmiş insanlar, eser üretmiş insanlar, insanların üzerinde birleştiği, sözlerini söylediği, fikirlerini paylaştığı insanlarla alakalı kötü konuşmak, küçük kusurlarından dolayı olumsuz konuşmak ve gençlerimizin önünde bunu yapmak, maalesef gençlerimizin gözünde onların itibarını azaltıyor. Onların değerlerini eksiltiyor ve gençlerimiz onu insanları örnek alamaz hale geliyor. Onları sevemez hale geliyor. Bu sefer başka sevdalara gidiyor gönülleri. Çünkü gönül bir sevda alacak. Tabii. Bir insanı beğenecek. Ama kendi kendimize, kendi büyüklerimizi, kendi kurumlarımızı, kendi mukaddesatımızı değersizleştirirsek sonra gençlerimizin ona değer vermesini beklemeyelim.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz de dinleyenlerimizle birlikte sizin kendinize verdiğiniz ödevi bugünkü İnsan Bu programından geriye gönlümüze ve hayatımıza bir ödev olarak kalsın diye hatırlatmak istiyoruz. Değerli dinleyenlerim, Mehmet Dinç Hocam 4 gün önce attığı tweette şöyle bir ödev verdi kendisine. Biz de bu ödevi verelim kendimize. Kötülüğünden değil, kişiliğinden dolayı sevmenin çok zor olduğu, insanların sevmediği bir insanı sevmeye çalışalım. Sevmeye çalışın ve tabii soralım. Biz de acaba ne kadar sevilecek özelliklere sahibiz, seviliyor muyuz? Sevilmiyorsak neden sevilmiyoruz? Çok çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah, rica ederim.
Çok sağ olun. Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, Erkam Radyo'da klinik psikolog Mehmet Dinç Bey ile beraber bir insan bu programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Programımıza göstermiş olduğunuz alaka için teşekkür ediyor. Geçmiş bölümleri erkamradyo.com internet sitemizden, arşivden dinleyebileceğinizi hatırlatıyor. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde yeni bir insan bu programında tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla diyoruz. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim. Hoşça kalın.